Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 24. ayrım, sayfa 244. Maroka. Aziz dostum, benden uzun süre kaldığım Afrika konusundaki izlenimlerimi, serüven ve özellikle aşk hikayelerimi anlatmamı istiyorsun. Herhalde beni kara dilberlerle türlü aşne fişnelere koyulmuş, sonra başında sarı eşarbı, sırtında etekleri yere sürünen entarisi, uzun boylu, abanoz renkli bir dilberle yurda dönmüş olarak hayal etmişsindir. Kuzey Afrikalı kadınların aşk konusunda ön planda yer aldıklarını söyleyebilirim. Gerçekten zevkli anlar yaşatıp bende kaleme kağıda sarılmak hevesini uyandırdılar çoğu zaman. Ama her zaman daha değişik, daha güzelini aramaktan da geri kalmadım. Son mektubunda, eğer bir ülkenin aşk hayatını, törelerini bilirsem o ülkeyi görmesem bile tanımış sayılırım diye yazıyorsun. Hemen söyleyeyim ki, burada aşk hayatı demek, olağanüstü güçte korkunç bir tutku demektir. Daha ilk günlerde titretici bir itilişle sarsılır, sonra gittikçe artan, gittikçe kabaran, adeta parmaklarını büzen bir istek gerilimiyle coşar, şehvet heyecanının getirdiği güçle ellerin birbirine değişinden başlayarak aptalca davranışlara kadar götüren o yakıcı etkiden kurtulamazsın. Birbirimizi aldatmak gereğini duymadan ekleyeyim. Burada duygusal sevgi, duygusal idealizm ya da tek sözcükle platonizmin olup olmadığı beni daima kuşkuya düşüren bir konu olarak kaldı. Başka türlü aşk ise buralarda ürkütücü bir nitelik kazanır. Havayı kaplayan alevlerin ısısı, güney rüzgarının soluk kesen yalayışı, yakın çölün kızgınlığı, silika yerlerinin basıncı, güneşin taşlara varıncaya kadar kavurdu bu iklimde kanı sürekli bir yangına götürür, eti çılgına çevirir, insanı hayvanlaştırır. Gelelim aşk hikayeme. Cezayir'de geçirdiğim ilk günlerden söz etmek istemem. Bone, Konstantin, Biskra ve Setif'te kısa süreler kaldıktan sonra kayalık Şapot Boğazı'ndan, ormanlardan geçerek dağların deniz kıyısına 200 metre yükseğe kadar ulaşan yılana benzeyen madilerini aşıp Mogi Körfezi'ne ulaştım. Mogi Körfez en azından Napoli, Ajaccio ve Dornanez'le ölçülecek kadar güzeldir. Ben kırmızı granit yığınlarıyla çevrili kıyıları, Prana denilen kan rengi fantastik taş kitlelerinin süslediği küçük girintilerini Korsika'nın batısındaki Porto Körfezi'ne benzetirim burayı. Ortasında suyun sakin uyuduğu bu büyük körfeze gelindiğinde uzakta ormanlarla çevrili bir tepenin üzerinde kıyıya uzanan ve ilk bakışta bir su çağlının köpüğü gibi duran Boggi şehri görünür. Bu küçük, zarif şehre geldiğimde uzun süre burada kalabileceğimi haberleyen bir ön sezi belirdi içimde. Çevresini çengele, dişlere, boynuzlara benzer sivri kaya doruklarının kapsadığı körfez bulunduğum yerden bakınca göl izlenimi bırakıyordu. Ve mavi, saydam su, göğün yine açık mavi rengiyle şaşırtıcı bir güzellik meydana getiriyor, su ve göğün parlaklığı sanki karşılıklı yansıyordu. Mogi aynı zamanda tarihi kalıntılar şehriydi. Kıyısındaki yıkıntılar ilk gelene bir opera dekorunu hatırlatıyordu hemen. Aslında eski Arap uygarlığından kalma, şimdi sarmaşıklarla örülü bir kapının kalıntısıydı bu. Yıkıntılara yalnız kıyıda değil, her yanda rastlamak mümkündü. Roma duvarları, Arap yapıları serpilmişti sanki bölgeye. Şehrin yukarısında Mağribi mimarisinde bir ev kiraladım. Belki bilirsin bu tür evleri. Dışa penceresi yoktur, geniş pencerelerin hepsi de avluya bakar. İlk katta gündüz oturulacak geniş bir salonu, üstte ise dam yerine geceleri yatılacak büyük terası vardır. Sıcak ülkelerin hayat alışkanlıklarını uygulamaya koyuldum. Söz gelişi öğle yemeğinden sonra siesta'ya başladım. Afrika'nın en sıcak saatleridir bunlar. İnsan soluk alamaz, bütün şehir bomboş kalır, sokaklarda, tarlalarda, köy yollarında kimse görünmez. Herkes en hafif elbisesiyle olduğu yere uzanır uyur. Mimarisi gereği zarif sütunların süslediği salonda cebel halısı örtülü büyük, yumuşak divanıma Adem Baba kılığında uzanıyor, yalnızlığın doğurduğu işkenceye katlanmaya çalışıyordum. Evet dostum, yeryüzünde tanımanı istediğim iki büyük acı vardır bence. Sudan ve kadınlardan uzak kalmak. Hangisi daha sıkıntı vericidir bilemem. Çölde bir bardak temiz ve soğuk su uğruna bütün varlığını feda edebilirsin kolayca. Peki bir kıyı şehrinde güzel, diri, sağlıklı bir kız için ne verirsin? Afrika'da kız seyrek rastlanan bir nesne değildir. Tersine dilediğin kadar bulursun. Ne yazık ki çöl vahalarındaki çamurlu su birikintileri gibi sağlığa zararlıdır çoğu. Bir gün her zamankinden daha bitkin düşmüştüm. Gözümü kırpamıyor, halımın üzerinde bir yandan bir yana dönüp duruyordum. Daha fazla direnemeyerek kendimi attım dışarıya. Temmuz'da yakıcı bir öğle sonrasıydı. Sokak taşlarında rahatça ekmek pişirilebilirdi. Gömlek terden ıslanarak vücuduma yapışıyor, ufku hafif bir nem kaplıyor, siliko rüzgarının belirtisi olan alevli bir esinti ortalığı kavuruyordu. Denize indim, limanı geçip dik kayaların yükseldiği körfez kıyısındaki plajlara doğru yürüdüm. Üzerimden yükselen, dağdan bir çeşit keyif veren bitki kokuları yayılıyor, sanki kahverengi kayalardan sıvı gibi dökülüyordu. İnsan yoktu ortada. Ayrıca ne bir hayvan, ne bir kuş, ne ufak bir dalga sesi duyuluyor. Sadece kırışıksız deniz güneş altında uzanıyordu. Küçük bir kayanın yanında denizin hafifçe dalgalandığını duydum birden. Döndüğümde su yüzeyinde dimdik memeleriyle bir kızın durduğunu gördüm. Bu sıcak saatte kimsenin göremeyeceğini sanarak yüzmeye gelmiş olacaktı. Yüzü denize dönük, beni fark etmeden su içinde keyifle dans ediyordu. Göz alıcı bir görüntüydü bu. Pırıl pırıl cam benzeri saydam suda, parlak ışık altında olağanüstü güzel, uzun boylu, heykel vücutlu bir kadın. Birden döndü, beni gördü, bir çığlık attı, sonra yarı yüzerek, yarı yürüyerek kayanın ardına yöneldi. Yine döneceğini bildiğimden bir taş üzerine oturarak beklemeye koyuldum. Biraz sonra dağılmış siyah saçlı başı göründü. Ağzı büyük, dudakları kalın, kara gözleri iriydi. Güneşten yanmış derisi eski, parlak fil dişine benziyordu. Bağırmaya başladı. "Gidin buradan!" Vücudu gibi güçlü sesi genizden yansıyordu. Kıpırdamadım yerimden, yine bağırdı. "Orada öyle oturmayı yakıştıramadım size." R harfleri bir arabanın tekerleği gibi yuvarlanıyordu ağzında. Yine sessizce oturmaya devam ettim. 10 dakika sonra saklanmaç oynayan çocukların, saklandıktan sonra çevreyi dikkatle kollamaları gibi yavaşça önce saçı, sonra alnı, sonra da gözleri belirdi. Kızmıştı bu defa, seslendi. "Almam gereken şeyler var, siz orada oturdukça gelip alamam." Gereği kadar uzaklaştığımda suya yarı dalmış olarak ilerledi, bir kaya üzerinde duran eteğini aldı. Ertesi gün bir daha gittim. Yine yüzüyordu ama mayo giymişti bu defa. Parlak dişlerini göstererek güldü bana. 8 gün sonra iki yakın arkadaş olmuş, bir 8 gün sonra daha da yakınlaşmıştık birbirimize. Adı Marokka idi, takma bir attı bu belki ve adının sanki 15 R harfiyle yazılıyormuş gibi söylüyordu. Bir İspanyol'un kızıydı, Montabeze adlı bir Fransız evliydi, adam devlet memuruydu. Görevinin ne olduğunu öğrenememiştim bir türlü. Çok çalışmak zorunda olan bir kişiydi, kadına bakılırsa. Marokka deniz banyosu saatini değiştirmiş, öğle yemeklerini benimle yedikten sonra siestayı da benimle yapmaya koyulmuştu. Ama ne siestaydı bunlar? Uykuyla, rahat ve huzurla ilişkisi olmayan siestalar. Hayvani davranışları olmasına rağmen nefis bir kadındı. Gözleri her zaman şehvetle parlıyor, yarı açık ağzı, sivri dişleri vahşi bir görüntü yaratıyordu. Enine yaygın memelerinin kabarık başları armudu andırıyordu. Bu memeler içlerinde çelik yaylar döşenmiş gibi esnekti. Sevişirken bütünüyle yabanileşiyor, eski tanrılardan ilham alır gibi bütün müstehcen davranışları rahatlıkla deniyor, onların ot ve yapraklar arasında yapıp ettikleri coşkun bir içgüdüyle tekrarlıyordu sanki. Peki hiçbir kadın sevişirken böylesine açılıp saçılamazdı. Bu anlarda kendinden geçiyor, acı bir şehvet dalgasıyla durmadan sarsılıyor, oramı buramı emerken, dişleyip ısırırken inliyor, haykırıyor, dişleri gıcırdıyor, adellerini kramp girmiş gibi gelen boşanışlardan sonra derin bir uykuya dalıyor, kollarımda uyandıktan sonra memelerini öpüp emmeye başlar başlamaz, bütün coşkunluğuyla ve yeni bir şehvet ateşine kıvranmaya koyuluyordu. Ruhu iki çarpı iki, dört edercesine yalın ve açıktı, düşünceleri ne olursa olsun her sözünü derin tonlu bir gülüş izliyordu. İçgüdüsüne dayanan gururu ve bilincine vardığı güzelliği nedeniyle ev içinde en ufak bir örtünme gereği duymuyor, oraya buraya koşup türlü müzüplikler yapıyordu. Sevişirken çırpınıp didişmekten yorgun düşüp de uykuya daldı. Esmer teninde ufak tel zerreleri belirdiği sıralarda kasık arası ve koltuk altlarından erkek cinsini kamçılayan vahşi bir koku yayılıyordu. Kocası bir iş için uzaklaştığı zaman akşamları da geliyordu. O zaman aşk oyunlarını yalnız ince, tül gibi bir örtü altında sürdürüyor, sıcak ülkelere özgü alabildiğine büyük ve parlak ayın ışığında, öbür teraslarda sevişenlerin de hayaletler gibi zaman zaman doğrulup yer değiştirdiklerini görüyordu. Maroka, Afrika gecelerinin alacakaranlığını ve ay ışığını aldırmadan, başkalarının görüp duymasını umursamadan, yalvarıp yakarmalarımı da hiçe sayarak, anadan doğma soyunuyor, şehvetle yanarak sevişmeye koyuluyor, ulumalara benzer sesler çıkararak kıvranmaya başlıyor, kıvranıyor, kıvranıyordu. Üzerime ince örtü çekip yıldızları seyrederken yatağımın yanında diz çöküyor, kalın dudaklı büyük ağzını yaklaştırarak fısıldıyordu. Bazen benim evime de gelmelisin. Neden? Niçin senin evine? Kocam olmadığı geceler onun yerinde seni görmek istiyorum. Ama neden? Sen geliyorsun ya buraya. Soluğu bütün yüzümü yakarken R harflerini bir dans suyusunun taşlar üzerinden akışı gibi tınlatarak ekliyordu. Bir anı bırakmanı istiyorum bana. Anlamıyordum bu isteğin anlamını, nedenini. O zaman kollarını boynuma doluyordu. Buradan gittiğin zaman kocamı kollarımla sararken seni kucaklıyormuş gibi duygulanırım. R'ler uzak gök gürültüleri gibi yansıdıktan sonra karşılık veriyordum. Delisin sen. Hayır, ben evimi tercih ederim. Budalalar için fare kapanına benzeyen aile çatısı altında sevişmelere hiç hevesli değilimdir öteden beri. Ama o yalvardı, yakardı, ağladı, sızladı. Bak, seni nasıl seviyorum, seviyorum seni diye. R'ler yine trompet sesleri gibi takırdıyordu. Bu garip isteğinin nedenini kestirmeye başlamıştım. Bu bir kadının kocasına karşı duyduğu derin bir kin, gizli bir intikam duygusundan doğuyor. Bu duyguları tatmin eğilimi, onu başka birine adamın evine almaya, mobilyasını kullanıp yatağında yatırmaya itiyordu. Sordum. Kocan sana kötü mü davranıyor? Hayır, tersine çok iyi. Sevmiyor musun artık onu? Seviyorum, seviyorum ama senin kadar değil. Artık isteğinin nedenini hiç anlayamıyor, anlam veremiyordum. Dudaklarını dudaklarıma bastırırken bu davranışının etkisini bilerek soruyordu durmadan. Geliyorsun değil mi? Kabul etmedim. Hemen giyinip gidiverdi. 8 gün gözükmedi. 9. gün yatak odamın kapısında belirdi. Ciddi ve azimli bir sesle konuştu. Bu akşam gelip benimle yatıyorsun değil mi? Gelmezsen bir daha göremezsin beni. 8 gün uzun bir süredir ve kadın konusunda 8 gün Afrika'da bir aydan daha uzundur. Kollarımı açarak peki diye bağırdım. Saniyede soyunup üzerime atlayıverdi. Karanlık bastığında Beni yandaki sokakta bekleyerek önüme düştü. Liman yöresinde tek katlı küçük bir evde oturuyorlardı. Önce yemek yedikleri mutfağa, sonra beyaz badanalı, temiz bir yatak odasına girdim. Duvarlar, hısım akrabalarının fotoğrafları ve kağıt çiçeklerle süslüydü. Maroka kıvançtan deli gibiydi, sıçrıyor durmadan tekrarlıyordu. İşte bizim evdesin, işte bizim evdesin. Oysa kendi evimde olmayı çok daha fazla tercih ederdim. Açıkça söylemem gerekirse biraz kuşkulu ve huzursuzdum. Bu bilmediğim evde içimi garip bir duygu kaplamıştı. Sanki bir erkekten alındığı zaman onu salak ve gülünç duruma düşürecek önemli bir giyim eşyasından yoksun bırakılmıştım. Yavaş yavaş yeniden kendime olan güvenimi kazandım. 2 saat kadar süren sevişmeden sonra kapıya indirilen darbeler ve kalın bir erkek sesiyle yerimden fırladım. Maroka, benim aç! Kadın yataktan atladı. Kocam, çabuk yatağın altına gir. Şaşkın bir halde pantolonumu ararken yatağın altına iteledi beni. Çabuk ol, çabuk! Sonra mutfağa gitti. Bir dolabın açılıp kapandığını duydum, yatak odasına döndü, beraberinde getirdi, göremediğim bir şeyi sakladı, sabırsızlanan kocasına sakin bir sesle bağırdı. Kibriti bulamıyorum, birden ekledi. Ah işte buradaymış, açıyorum kapıyı. Ve açtı, adam girdi içeri, ayaklarını, koca ayaklarını gördüm. Eğer ayakların vücuda orantısı uygunsa adam bir dev olmalıydı. Öpüş ve çıplak etin üzerine vurmaktan doğan sesler duydum. Sonra Marsilya'da şivesiyle adamın konuşmalarını. Cüzdanımı unutmuşum. Geri dönmek zorunda kaldım. Daha derin uyuduğunu sanmıştım. Adam komodine giderek bir çekmeceyi karıştırdı. Sonra yorgun olduğundan yine yatağa giren Maroka'ya yaklaşmak istediyse de kadının makineli tüfek ateşi gibi büsbütün takırdayan R'leriyle durmadan hiddet saçan azarlaması üzerine vazgeçti. Ayakları o kadar yakındı ki içimden onlara bir muşta atmak geldi, kendimi güç tuttum. Adam kırgın bir sesle konuştu yine. Keyifli değilsin bu gece. Allah'a ısmarladık yavrum. Yine bir öpüşten sonra ayaklar döndü, yan odaya yöneldi, sokak kapısı kapandı. Derin bir oh çektim. Maroka kıvançla dans eder, gülüp ellerini çırparken zavallı ve bitkin bir halde saklandığım yerden çıkarak kendimi iskemleye attım ama oturmamla fırlamam bir oldu. Altımda bir madenin soğuk temasını duymuştum. Döndüm, bıçak gibi keskin küçük bir baltaydı bu. Nasıl gelmişti buraya? Daha önce görmemiştim onu. Maroka durumu fark etmiş, elleriyle karnını basarak gülmeye koyulmuştu. Bu neşeyi gereksiz buldum. Eninde sonunda hayatım söz konusuydu. Sırtımdan hala soğuk terler süzülüyordu. Bu çılgın gülüşe sinirlenerek sordum. Ya kocan görseydi beni? Hiç önemi yoktu. Ne demek önemi yoktu? Hafifçe iyiyse bulacaktı beni. Gülmeyi kesmişti, sadece gülümsüyor, yeniden sevişmeyi özlemiş bakışlarla bakıyordu. Eğilemezdi. Hey tanrım, ya şapkasını düşürüp almaya kalksaydı, sonra gerçekten güzel bir durumdaydım doğrusu. Güçlü kollarını, sana bayılıyorum demek ister gibi omuzlarıma bırakarak karşılık verdi. Bir daha doğrulamaz yerinde. Nasıl? Gözlerini kıstı, oturmak istediğim İskemleden bir şey alır gibi yaptı. Yarı açık dudakları, sivri dişleriyle keskin, parlak ağzı baltayı anlatmak istiyordu. Sonra sol koluyla beni kendine çekti, kalçasını kalçama bastırdı, sağ eliyle diz çökmüş bir adamın başını kesermiş gibi bir hareket yaptı. Ve bütün bunlarla sevgili dostum, sana burada evliliğin, aşk ve konukseverliğin anlamını belirtmeye çalıştım. 24. ayrımın sonu, sayfa 254. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant. Çeviren Faruk Yener. Seslendiren Jale Anıl. Seslendirme bitiş tarihi 16 Ocak 2015.